Ayrım 16.
Okumuş yazmış olanla Karacaeli, kibar terbiye görmüş olanla ömrünü ekmek parası ardında ve denizde harcarken terbiyeye vakti kalmamış olanı, iyi ile kötüyü aynı hale, aynı tek biçime sokan sarhoşluğun o ilerlemiş haddi, bütün erkeklerin suratında yılışık, şehvetli ama tamamen ruhsuz bir maske halinde sırıtıyordu. Sarhoş olsun olmasın, bütün kadınların yüzlerinde, hareketlerinde ise aman yarabbi ne zaman bitecek diyen bir ifade vardı. Ve bununla bu geceyi değil, bu hayatlarını da değil, her şeyi ama her şeyi kastettikleri besbelliydi. Bu akşam mümkün olduğu kadar çok para bıraktırmak vaziyetini üstüne aldığı erkeğin, yüzüne meslek icabı fakat lüzumsuz bir gülüşle bakan kadın, adamın biraz fazlaca sarılması yahut sakalları fırlamış terli suratını yanağına yapıştırmak istemesi üzerine derhal kuyruğu çekilmiş bir kedi gibi hali alıyor, herifi iki eliyle birden itiyor, sonra fazla kızdırıp müşteri kaybetmemek için de hemen sırnaşmaya başlıyordu. Bütün bu değişmeler o kadar çabuk oluyor, o kadar keskin hatlarla birbirinden ayrılabiliyordu ki, bunlardan insan hislerinin değişmelerini aramak seçmaydı. İçinde tuhaf bir ezilmeyle başımı başka taraflara çevirdiğim zaman, bar kadınlarının masasında tek başına oturan siyah kadife tuvaletli, bütün sırtı, omuzları ve aşağı yukarı bütün göğsü açık sarışın bir kızın dikkatle bana baktığını gördüm. Yüzü o anda bana pek yabancı gelmedi. Fakat buralardaki kadınlar zamanla o kadar birbirlerine benzer oluyorlar ki ben de herhalde bir yerde görmüş olacağım yahut benzetiyorum dedim ve bunun üzerinde fazla durmadım. Yalnız dans etmek için sıra bekleyen bu kadar delikanlı varken onun masada oturması tuhafıma gitti. Öyle de hiç çirkin değildi. Sonra gecenin bu saatinde erkekler sarılıp orada dönecekleri kadınların yüzlerine bakmıyorlar. Sadece ellerinin dokunacağı bir çıplak et ve burunlarını dolduracak keskin bir kadın kokusu arıyorlardı. Kadının gözlerini hiç çevirmeden bana bakmasından adeta rahatsız oldum. Başımı tekrar dans edenlere çevirince, düz siyah saçları yüzüne dökülmüş, gözleri sarhoşluktan yarı kapalı, zayıf bir kadınla, 40 yaşlarında ciğer gibi kırmızı suratlı bir gemicinin tokalaştıklarını gördüm. Adamın usturayla kazınmış başının derisi ve bir tarafı uzun, bir tarafı kısa olan, sigaradan sararmış kır bıyıkları bile hırsından titriyordu. Bir garson onları ayırmaya uğraşırken yanımda başka bir garson belirdi. Kulağıma doğru ahbapça eğilerek kaşlarıyla tek başına masada oturan kadını işaret etti. "Bayan masanıza gelmek istiyor," dedi. "Aman aslanım, benim öyle yağlı müşterilerden olmadığımı bilirsin." "Hayır, sizinle bir şey konuşacakmış." "Allah Allah, buyursun." Garson o tarafa bakıp başıyla kadını çağırdı. Ben de yüzüme buna razı olduğumu anlatmak isteyen bir ifade vermeye çalışarak o tarafa baktım. Kadın yerinden kalktı. O zaman çok sarhoş olduğunu anladım. Masalara, iskemlelere ve salonda bir baştan bir başa sıralanmış olan direklere tutunarak yürüyor ve güçlükle ayakta duruyordu. Garsonun çektiği iskemleye yığıldı. Başı önünde biraz durduktan sonra gözlerini bana çevirdi. Dikkatli baktı. Bu bakışlarda çok sarhoş bir insanın bir parça olsun aklı başına toplayabilmek için sarf ettiği bu müthiş gayretten başka bir şey görmedim. Yalnız yüzüne yakından baktığım zaman onun bu biraz yukarıya kalkık burnunu, çekik ve tatarımsız gözlerini, hele o burnuyla gözlerinin altına doğru yayılan kırmızımtırak çilleri muhakkak tanıdığımı anladım. Ama nereden tanıyorum diye yine kendimi zorlamadım. Kadın susuyor, hep o faydasız gayretle yüzünün adalelerini oynatıyordu. Bir şey söylemiş olmak için "Niçin dans etmiyorsunuz?" dedim. Eliyle "Hadi be" der gibi bir işaret yaptı. Sonra birdenbire ayağa kalkmak ister gibi toparlandı. Sarhoşluğu hiç belli olmayan bir sesle "Beni tanımadın mı hoca?" dedi. O zaman birdenbire bir tuhaf olduğumu hissettim. Sırtımdan sıtma titremesine benzeyen bir ürperme geçti. "Kız" dedim. "Kız, sen." "Evet, ben." "Ben," dedi. "Nigar, Aydın'da." Çok pencereli, çok aydınlık bir sınıf. Çok aydınlık yüzlü çocuklar ve orta sıraların en önünde oturan iki örgü saçlı, çilli bir küçük kızın çocuğu gözlerimin önünde birdenbire canlanıverdi. Ben onlara Almanca okutuyordum. Eski seyirli bir tren memurunun çocuğu olan bu haşarı kız, bu yabancı kelimeleri ve kaideleri herkesten önce kavruyor, ezberliyor. Ayağa kalktığı zaman, "Ah, bunlar bir şey mi sanki, ben daha neler öğrenebilirim?" diyen yarı alaycı bir gülüşle insanın yüzüne bakıyordu. Sil çıvar çalmaz yerinden fırlayıp beni elimden tutar, "Hoca, hadi voleybol oynayalım," diye bahçeye sürükler ve o kısacık boyuyla topu ok gibi filenin öbür tarafına fırlatırdı. 12 yaşlarında ya var ya yoktu. Ateş gibi, her hareketinden hayat fışkıran bir çocuktu. Bütün bunlar kaç sene önceydi? Şöyle bir hesapladım, 14 sene olmuş. Ama onun yüzüne baktıkça artık o güçlükle kendini toparlayan sarhoş kadını değil. Benim olduğu kadar bütün mektebin, hocaların ve arkadaşlarının sevgilisi olan küçük Çilli'yi gördüm. Sanki hiç değişmemişti. O burun, o gözler, o altın sarısı saçlar ve o kızıl çiller. Akla ilk gelen o boş, o yersiz şeyi sormamak. Kızım nasıl oldu da buralara düştün dememek için kendimi zorladım. Aydınlık sınıfımızda olduğu gibi gülmemek için kaşlarımı çatmaya çalışarak yüzüne baktım ve bekledim. O zaman o benim farkında olmadan beklediğim şeyi söyledi. Hoca, hiç değişmemişsiniz. Bana hep eskisi gibi bakıyorsunuz dedi. Öylesin Diker. Değilim hoca. Bunu der demez sahiden yüzü değişti. Bizi bir anda 14 sene önceye götüren o yakınlığın yavaş yavaş kaybolduğunu hissettim ve çok üzüldüm. Nigar çıplak kolunu masaya, başını omzuma dayayarak mırıldandı. Başınızı ağrıtacak değilim hoca. Sizi görünce hemen tanıdım. Ama bir derdim olmasaydı size kendimi tanıtmazdım. Madem ki yüzüme baktığınız halde Çilli'yi tanımadınız. Başını omzumdan çekti, göğsüyle masaya yaslandı. Damdan düşer gibi... Bir çocuğum var da ondan size geldim dedi. Ne demek istediğini iyice anlamadığım halde pek anlayışı görünmek isteyen bir tebessümle devam et der gibi başımı salladım. Çilli, bakın size anlatayım diye kopuk kopuk cümleler, yarısı ağzından çıkmadan dağılan kelimelerle ve adeta başka birinin hayatından bahsediyormuş kadar kayıtsız şunları söyledi. Babası onu orta mektebi bitirir bitirmez daha 15 yaşındayken istasyonda şef muavini olan 45'lik birine vermiş. Gel. Ne yapayım? Oturacaktım herifle. Bu kadar sene de oturdum zaten. Ama adam 50'sinden sonra rakıya vurdu. Başkalarının da sarhoş kocaları var diyeceksin. Ama çocukları da var. Onlarla avunuyorlar. Bizimkinde ise çocuk yapacak hal de yoktu. Üstelik bir de kıskanç. Bizim sınıftan Buldan'la bir Kemal vardı ya. O zaman tıbbiyede okuyordu. Şimdi doktor. Eşek. Hani güzel bir çocuktu. Mektepteyken beni bisikletime 1.000 lira gezdirirdi. İşte o tatilde Aydın'a gelmiş. Parkta gördüm. Mektebi hatırladım. Ayol bize gelsene dedim. Evi de tarif ettim. Hemen bizim ihtiyara yetiştirmişler. Meyhaneden kalkıp benimle kavga etmeye eve gelmiş. Hiç de bu kadar erken sükun etmezdi diye şaştım kaldım. Ben daha ağız açmadan bir küfürdür başladı. Parklarda delikanlılarla konuşmuşsun. Benim bu memlekette namusum var kaltak diye üstüme yürüdü. Bende de artık sabır kalmamıştı. Herif senin neyin var bilmem ama neyin yok pek iyi biliyorum. Yeter artık sünepe kahrı çektiğim deyivermişim. Sen misin diyen. Herif kapı arkasından şemsiyesini kaptığı gibi başıma gözüme vurmaya başladı. Bu sırada Kemal de gelmez mi? Halimizi görünce hemen gitmeye kalktı. Ben arkasından bağırdım. Ne bileyim cahillik işte. Gitme Kemal dedim. Senin yüzünden başıma bunlar geldi. Bizim ihtiyar işte bu lafa yapıştı. Beni bütün aydınlar rüsva etti. Kemal'le bir geçmişimiz olmadığına kimseyi inandıramadım. Aman hoca, siz bilirsiniz. Ben deli bozuk bir kızım. O herifle 7 sene nasıl oturdum şaşıyorum. Dedim ya, cahillik. Bu da cahillik. Kan başıma çıkıverdi. Kapıyı suratına kapadığım gibi çıktım gittim. Ama ortada ne Kemal var ne bir şey. Ben arkasından bağırırken o sıvışmış. Akşam da Buldan'a gitmiş. Bu halde baba evine de gidemem. Zaten laftan bıkmıştım. Orada da oturup gık dediğim bu muameleleri yeni baştan görecek değilim. O gece bir ahbap evinde kaldım. Ertesi gün evden eşyalarımı aldırdım. Bileziklerimi sattım, İzmir'e geldim. Sizin anlayacağınız İzmir'den de 3-5 gün sonra buraya geldim. Ama bu 3 sene evvelki gelişim. O zaman 6 ay çalıştım. Her şeye boş verdim. Ne olacak? Bir can değil mi? İnsan evde de yaşar, badda yaşar. Ama günün birinde bizim Kemal bir sürü arkadaşıyla beraber bara gelmez mi? Beni görür görmez bir masama koşsun, bir ağlasın, bir dönsün. Ah, sen benim yüzümden buralara düştün. Bu mesuliyeti beni mahvediyor falan. Hep sarhoş ağzı. Ama insanın canı inanmak istiyor işte. Ben seni burada bırakmam. Yürü gideceğiz. Beraber yaşayacağız. Nikah edeceğim deyince kandım. Bar sahibiyle hesabı kestim. Zaten alacaklıydım. Hepsini bağışladım. Hırs çıkarmadan bıraktılar. İstanbul'a gittik. 5-6 ay oturduk. Babamdan izin çıkarsa nikah edeceğim deyip dururdu. Canım, keyfine kalmış bir şey. İster etsin ister etmesin vız gelir. Ama günün birinde baktım gebeyim. Hemen çocuğu aldır dedi. Ne yüzümü var diyecek oldum. Olmaz olmaz, nikahsızken çocuk istemem dedi. Baktım asıl korkusu çocuk olursa balta olurum diye. bana namus numarası yapıyor. Bir gözümden düştü, bir gözümden düştü. Böyle budala yerine koymuyorlar mı? İşte insana asıl o dokunuyor. Peki dedim. Sen üzülme. Ben İzmir'e giderim. Tanıdık doktor var. Masrafsız, gürültüsüz aldırırım. Bindim vapura geldim. Hemen bara yerleştim. 5-10 kuruş kazandım. 8 ay oluyor çocuğu doğurdum. Görme. Nur topu gibi bir oğlan. Hoca. Bir kadın tuttum. O bakıyor. Süt veriyor. Biz burada her akşam sarhoşuz. Sarhoş sütü çocuğa yaramazmış. Elin bakması ana gibi olmuyor ama ne yaparsın. Kemal adresimi bilmiyor. Mektebi var, gelemiyor da. Gelmek istedi de şüpheli ya zaten. Ne diyecektim. Çocuk bu yaşlarda otellerde sefil oluyor. Sizi görünce aklıma geldi. Ankara'da bildiğiniz çoktur. Orada bir çocuk yuvası varmış. Oraya yerleştiremez misiniz? 2 yaşına gelsin alırım. İsteseler bırakmam. Ama böyle kucak çocuğu olmaktan bir çıksın. Elimden geleni yaparım çocuğum dedim. Ama babasını neden haber vermiyorsun? Belki de anlattığı şeylerin tesiriyle sarhoşluğu bir hayli azalmış olan Çilli gözlerini adeta hiddetle üstüme dikti. Ne münasebet dedi. Çocuğunu istemeyene ne diye haber verecekmişim? Onu ben doğurdum. Ben büyüteceğim. Haberi bile olmayacak budalanın. Yorulmuş gibiydi. Ama gözlerinde çocuğundan bahseden her ananın gözündeki o biraz vahşi parıltı vardı. Yaparsın işimi değil mi hoca dedi. Bilirim, siz beni çok seversiniz. Rahat etmeyeyim. Kalktı, elleriyle masaya dayandı. Yüzüme doğru eğilerek fısıldağı gibi. Göreceksin hoca dedi. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, oğlumu büyütüp adam edeceğim. Sonra günün birinde oğlumla yolda giderken babasına rast geleceğim. Oğluma sen yürü diyeceğim. Ondan sonra babasının yakasına yapışıp bak pezevenk diyeceğim. Doğmadı sandığın oğlum büyüdü, aslan gibi oldu ama seni bilmeyecek, sana baba demeyecek. Arkasını döndü. Biraz önce sarhoşluğu tekrar geri gelmiş gibi sallana sallana masalara ve dileklere tutunarak masasına gitti, oturdu. 1947 Dekolman. Yine işsiz dolaştığım günlerdeydi. Ankara'da hususi bir hastane sahibi olan bir akrabamın yanında sığıntı gibi yaşıyordum. Hastanenin üst katını kaplayan, eve çekine çekine girer, bir köşede kitap okumaya uğraşır, evin şımarık çocuklarının beni içerletmeyi hedef tutan hallerini, akrabamın siz dejenereler diye başlayan nasihatlerini bazen gülümseyerek, bazen dalgın görünerek karşılamaya çalışırdım. Evinde yedikten, içtikten, yattıktan ve çamaşırım yıkandıktan sonra üstelik bir de harçlık isteyemezdim. Ama hiç olmazsa tıraş bıçağı ve ara sıra bir mecmua alacak kadar paraya da ihtiyacım vardı. Bunun için hastaneye gelip giden doktorlara lazım oldukça ufak tefek tercümeler yapıyordum. Bazen o günlerde bir dış gebelik ameliyatı yapacak olan doktor bana kadının fizyolojisi ve patolojisi adlı 20 ciltlik Almanca eserden 5-10 sayfalık bir makale verir, satırı bir kuruştan tercüme ettirirdi. Koskocaman bir lügat büyüklüğündeki kitabın sayfasını böylece 48 kuruşa Türkçe'ye çevirmiş olurdum. Bazen de herhangi bir tıp mecmuasındaki 7-8 sayfalık makaleyi götürü olarak 2,5 liraya tercüme ederdim. Daha o zamanlar vizitelerine 5 lira, 10 lira alan doktorlar benim bilmediğim tıp terimlerini bulmak için 5-6 lügat karıştırarak 3 günde yaptığım bir tercümeye verdikleri bu 2,5 lirayı bile çok görürler, eksiltmeye çalışırlardı. Ama bir gün onlardan bunun acısını çıkardım. Daha doğrusu kendime göre acısını çıkardım ve bir an olsun onların karşısında kendi zaferimi hissettim. Hayır, öyle de değil. Ben bir köşeden onların nasıl küçüldüklerini seyrettim. Halbuki onlar biraz şaşırmışlar ama küçüldüklerini yine fark etmemişlerdi. Neyse, biz asıl hikayeye geçelim. O sıralarda büyük zatlardan birinin gözleri hastalanmıştı. Ankara'nın çeşitli göz mütehassıslara baktılar, İstanbul'dan profesörler getirdiler. Bu mühim zatın gözlerinde dekolman dedikleri mühim hastalığın bulunduğunu tespit ettiler. Göz yuvarlağının içinde sarı noktanın yanlarında bir tabaka çatlamış, yerinden ayrılmışmış. Pek tehlikeli olduğu söylenen bu hastalığın yakın zamanlara kadar tedavisi mümkün değilmiş. Ancak 5-6 sene evvel çok ince bir ameliyatla bu derde deva bulmaya uğraşmışlar. Söylendiğine göre muvaffak da olmuşlar. Bizim memlekette şimdiye kadar hiç yapılmamış olan bu çok ince ve tehlikeli ameliyatı hele böyle pek mühim bir zatın üzerinde tecrübe etmeyi bizim doktorlardan hiçbir gözüne kestiremiyordu. Bunun için İstanbul'da bulunan Alman Yahudisi bir profesörün çağrılması münasip görüldü. Adam Almanya'da bu ameliyatı birçok kereler yaptığını söyleyerek bu mühim zatı da derdinden kurtarmaya kabul etti. Bizim mütehassıslar ve profesörler bu yabancı hekimin işi tamamen üzerine aldığına ve bütün mesuliyeti yüklendiğine emin olduktan sonra pek ustalıklı bir şekilde onun aleyhinde bulunmayı da ihmal etmediler. Bizim hastanenin başhekim odasında toplandıkları zaman ara sıra ben de yanlarında bulunuyordum. Hiçbir kararın değişmeyeceğini iyice bildikleri için çekinmeden söyleniyorlardı. Efendim ne demek? Bu memlekette bu ameliyatı yapacak adam yok mu? Olmaz olur mu efendim? Türkiye'de de kolon ameliyatı yapılmamış olabilir ama hepimiz Avrupa'da bulunduğumuz sıralarda müteaddit defalar bu ameliyatı yaptık. Literatürü de günü gününe takip ediyoruz. Bu memleket bu aşağılık duygusundan ne zaman kurtulacak bilmem. Gavur olsun da kim olursa olsun hemen baş tacı ederiz. Bu profesör iyi gözcüdür. Almanya'dan tanırım. Alim adamdır. Ama nazariyatçıdır. Bilhassa göz teşhiri marazisi mütehassızdır. Operasyonları hakkında bir fikrim yok. Efendim, ecnebilerin ilmi kıymetlerini inkar etmek aklımızdan geçmez. Fakat sahalarını hudutlandırmak ve onlara her şeyin bilgini saymamak şartıyla. Mesela falanca, burada başka bir Alman Yahudisi profesörün ismi söylendi. Dünyaca tanınmış bir operatördür ama göğüs cerrahisinde laboratuvarmaya yani karın açmaya gelince herif herhangi bir asistanımız kadar muvaffak olamıyor. Zannetmem. Bu zat hakikaten her sahada büyük operatördür. Fakat başından geçen o felaket bu adamı mahvetti. Yoksa üstüne operatör gösterilemez. Sayır başta aynı ayardadır. Üstelik de genç. Hangi felaket yahu? Bilmiyor musunuz? Zavallı umumi harpte siperde askeri doktormuş. Yanlarına bir mermi düşmüş ve bunlar 5-6 arkadaş toprak altında kalmışlar. Ötekilerin hepsi ölmüş. Yalnız bunu kurtarabilmişler. O zamandan beri kendisine sık sık krizler geliyor. Mesela ameliyatın ortasından makasları, bıçakları, penseleri hastanın açık karnı fırlattığı gibi çıkıp gidiyor. Ben bu sözleri söyleyen iyi yürekli adamın yüzüne şaşkın şaşkın baktım. Ve bu çok hünerli profesör operatörünün bu krizini öğrendikten sonra bıçağın altına yatacak kahraman hasta bulunabilir mi diye düşündüm. Gözleri hasta olan büyük adamın o çok mühim ameliyatından bir gün önce İstanbul'daki Alman Yahudisi profesör Ankara'ya gelmişti. Öğleden sonra Ankara'nın 2-3 göz doktoruyla daha evvel İstanbul'dan gelmiş olan iki profesör hastanenin başhekim odasında konuşuyorlardı. Gördün mü kendini beğenmiş herifi? Sabahleyin trenden çıktı. Hala gelip bizimle bir konuşmak, istişarelerde bulunmak lüzumunu duymuyor. Onlar gavur iki gözüm. Trenden çıkınca otelde bir banyo almadan, nazik vücudunu dinlendirmeden gelir mi hiç? Ondan değil azizim. Bizi adam yerine koymadığı için. Onlar böyle tatlı tatlı konuşurlarken ben bir köşede oturmuş Almanca tıp mecmualarını rastgele karıştırıyordum. Haftalık Tıp Gazetesi adlı bir dergide 4,5 sayfa kadar tutan bir yazı dikkatimi çekti. Bu dekolman ameliyatında 1-2 yenilik adlı bir makaleydi. Şöyle bir dikkatlice okumaya başladım. Anlayabildiğime göre bir takım teknik şeylerden ameliyat şeklinde yapılması gereken bazı değişikliklerden bahsediyor. Mesela gözü önce falan noktadan değil de filan noktadan girmeli. Falanca tabakayı kaldırmak için şu numaralı pensi değil de bu numaralı pensi kullanmalı diyordu. Dergiyi elime alıp gülümseyerek doktorlara yaklaştım. Bakın beyler dedim. Burada bir makale var. Belki sizi alakadar eder. Hemen mecmuayı elimden aldılar. Başlarını bir araya toplayıp yazıyı söktürmeye çalıştılar. İçer beşer aylık seyahatleri sırasında öğrendikleri Almancayla bu yazıyı anlayamadılarsa da mahiyeti hakkında bir fikir edinmiş ve ehemmiyetine hükmetmiş olacaklar ki içlerinden biri bana dönüp ''Hadi bu akşama kadar şunu bize tercüme et.'' dedi. ''Çalışırım ama 200 liranızı alırım.'' Bu çeşit yazıların en kabadayısını bana haydi haydi 5 liraya çevirtmeye alışmış olan bir doktor ''Şaka mı ediyorum?'' diye yüzüme baktı. Ciddi oldum anlayınca ''Budala mısın be?'' dedi. Hakkın var. Şimdiye kadar çok budalalık ettim. Müsaade buyurun da böyle sıkışık olduğunuz bir zamanda acısını çıkarayım. Sonra pazarlığı kızıştırmak ister gibi mecmuayı elime alıp onlara makaleden bazı parçalar okudum. Üstün körü manalarını söyledim. Yarın ameliyata gireceksiniz. Bunları bilmeniz herhalde faydalı olur dedim. Benimle bu mesele üzerinde daha fazla konuşmayı lüzum bile görmeden tekrar 4-5'i birden yazının üstüne eğdiler. Birbirlerine yardım ede ede okuyup bir şeyler anlamaya çalıştılar. Fakat ben o hain tebessümümle her çıkardıkları mananın yanlış ve ters olduğunu kendilerine izah edince tekrar pazarlığa giriştiler. Hastane sahibi olan akrabamın da doktorlardan yana müdahalesi sonunda bu makaleyi 100 lira mukabilinde akşama kadar tercüme etmeye razı oldum. 50 lirasını peşine aldım. Yukarı kattaki odama çıktığım gibi işe koyuldum. Her zaman olduğu gibi 5-6 lügat yardımıyla çok kere tıp terimlerinin önce Fransızcasını sonra Türkçesini araya araya gece saat 10'a doğru tercümeyi bitirdim. Doktorlar salonda bizik oynuyorlardı. Yanlarına gidince merakla makalenin tercümesini dinlemeye başladılar. Bazı kelime ve tabirleri doktorluk dili üzere tahsis ettiler. Sonra hep bir araya toplanıp cümle cümle okumaya ve aralarında münakaşaya koyuldular. Makalenin sahiden ehemmiyetli olduğu konuşmalarından anlaşılıyordu. Hatta birisi, "Yahu bu yazıyı profesöre de verelim de yarın bir hat karıştırmasın," dedi. Fakat iri burnu alt dudağına kadar uzayan kara yağız bir profesör boğuk sesiyle, "Ne münasebet yahu," dedi. "Koskoca profesör bunları bilmez olur mu?" "Bilmesi lazım. Yarın hülyerini göstersin de görelim bakalım." Ötekiler anlayışı gözlerle birbirlerine baktılar. Biraz daha konuştuktan sonra dağıldılar. Ertesi sabah yine başhekimin odasında toplanmışlardı. Bu sefer Yahudi profesör de aralarındaydı. Kısa boylu, zayıf, ürkek bakışlı bir adamdı. Her hareketinde, hatta ağzının her açışında etrafını darıltmaktan korkan bir hali vardı. Herhangi bir asistan kendisine herhangi bir manasız bir şey soracak olsa bile yüzüne tatlı bir ifade vermeye çalışarak ona dönüyor, adeta yalvarır hissini veren bir sesle ve ellerini mahcup mahcup avuşturarak uzun uzun konuşuyordu.